Kutsal kitaptan, Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yasanın Tekrarı kitabı 24. bölüme geldik. Konu boşanma. Bu bölüm Musa'ya verilen yasanın boşanma ile ilgili kesimi ele alınarak açılır. Bölümün geriye kalan kısmı da insani ilişkilere ayrılmıştır. Bu ilişkilerde merhamet gösterilmesinin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Değerli kardeşim, Tanrı merhametlidir ve kendine ait olan halkının da birbirlerine merhamet göstermesini ister. Eğer bir adam evlendiği kadında yakışıksız bir şey bulur, bundan ötürü ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp ona verir ve onu evinden kovarsa, kadın adamın evinden ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenirse, İkinci kocası da ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp verir, onu evinden kovarsa ya da ikinci adam ölürse, kadını boşayan ilk kocası onunla yeniden evlenemez. Çünkü kadın kirlenmiştir. Bu Rabbin gözünde iğrençtir. Tanrınız Rabbin mülk olarak size vereceği ülkeyi günaha sürüklemeyin diyor Yasanın Tekrarı 24'ün ilk 4 ayetinde. Belki de şu anda merak ediyorsunuz. Acaba evlilik neden bu gibi esaslara dayanıyor? Çok basitçe diyebilirim ki, Tanrı insanların keyiflerine göre eş değiştirmelerine karşıdır. Aslında değerli dostum, az önce okuduğum ayetlerde yasaklanan budur. Birisi herhangi bir bahaneyle karısını boşayıp başka bir kadınla evlenir ve boşanan kadını bir başkası alırsa, sonunda bu eylemler eş değiş tokuşu yapmaktan farksız duruma girer. Eşler konusunda alışveriş olmayacaktı. Burada sözü edilen boşanma olayı oldukça kolay gözüküyor, değil mi? Gerçekten de çok kolay bir işti. Günümüzde bazı ülkelerde boşanma oldukça kolaydır ama buradaki boşanma olayı hepsine taş çıkartır sanıyorum. Öyleyse sormalıyız. Tanrı buna neden izin veriyordu? Biliyor musunuz, Rab İsa Mesih'in kendisine şahsen bu aynı soru soruldu. Ferisiler İsa'ya öyleyse dediler, Musa neden erkeğin karısını bir boş kağıdı verip boşayabileceğini söyledi. İsa onlara, Musa karılarınızı boşamanıza yüreklerinizin sertliğinden, katılığından ötürü izin verdi dedi. Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim. Karısını cinsel ahlaksızlıktan, yani zinadan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanmış kadınla evlenen de zina etmiş olur. İşin aslına bakılacak olsaydı boşanmanın tek kabul edilebilir gerekçesi zinaydı. İsa Musa'nın zamanındaki duruma değinirken Tanrı'nın boşanmaya bu şekilde izin vermesinin nedenini İnsanın katı yürekliliğine bağladı. Tanrı'nın izin verdiği daha birçok durumlar vardır ama yer almasına izin verdi diye bu olayların Tanrı tarafından onaylandığını söyleyemeyiz. Bazen Tanrı kendi hayatımızda bile bazı yanlış şeyleri yapmamıza izin verecektir çünkü yüreklerimiz o durumda katılaşmış olabilir. Katı yüreğimizden dolayı varsın olsun der ama bunu onaylamaz asla. Günümüzde bile boşanma olaylarında Tanrı izin verse bile bunu katı yürekli olduğumuzdan dolayı yapar. Bu gerçeği hem aileler içinde gelişen olaylarda hem de kendi kişisel hayatımızda görebiliriz. Tanrı merhametlidir ve bize lütufkar davranır. Bazı konularda göksel isteğe tam uymuyor olsa bile hayatımızda bazı davranışlarımıza izin verir. Ama bunları onaylamaz. Onun lütfunu bize açıklayan aslında onun yasaklamayan isteğidir. Bunu bildiğimiz için kendimizi daha ruhsal görenlerimiz dikkat etsin de diğer kardeşleri kolayca eleştirmeyelim. Yeni evli bir adam savaşa gitmeyecek, ona herhangi bir görev verilmeyecek. Bir yıl özgürce evinde kalıp karısını mutlu edecek diyor 5. ayette. Bakın, savaş zamanında bile Tanrı yuvayı korumaktadır. Evlilikte verilen vaatlere sadık kalınması için Tanrı gereken her şeyi yapar. İsrailli kardeşlerinden birini kaçırıp ona kötü davranan ya da onu satan adam yakalanırsa ölmeli. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız diyor 7. ayette. İnsanlar ne derlerse desinler. Tanrı kölecilikten nefret eder. Bu ayette bunu açık şekilde görüyoruz. Zeytin ağaçlarınızı dövüp ürününü topladığınızda dallarda kalanı toplamak için geri dönmeyeceksiniz. Kalanları yabancıya, öksüze, dul kadına bırakacaksınız. Bağ bozumunda arta kalan üzümleri toplamak için geri dönmeyeceksiniz. Yabancıya, öksüze, dul kadına bırakacaksınız. Mısır'da köle olduğunuzu hatırlayın. Bunun için böyle davranmanızı buyuruyorum diyor Yasanın Tekrarı 24-20-22 ayetler arasında. Aciz kalanlara, mağdur durumda olanlara uzanan ilk yardım eli Tanrı'nın elidir. Tanrı'nın fakirlere yardım etmek için hazırlamış olduğu bir program vardır ve insan programlarından farklıdır bu. Bunun her zaman işler durumda olmasıdır. Eski Antlaşma'da Rut kitabı bu yasaların pratiğe nasıl döküldüğünü bize açıklar. Şimdi 25. bölüme bakalım. Bu bölümün konusu 40 kırbaç. Dulların korunması, ceza, Ameleklilerin yargılanışıdır. Bu bölüm gerçekten kayda değer bir bölümdür. Çünkü Tanrı bu bölümde suçsuzları nasıl koruduğunu açıklıyor. Bunu nasıl yapıyor? Örneğin, başka erkek kardeşi olan bir adam evliliğinde çocuk yapmadan öldüğü zaman onun ismi yok olmasın diye Tanrı bazı talimatlar verdi. Bölümün sonunda Ameleklileri yeryüzünden yok etmek için bir buyruk verir. Bazı suçlar kişiler arasında çıka gelen herhangi bir sorundan ya da anlaşmazlıktan dolayı oluşuyordu. Buna bugün belki de bu gibi davranışlara haylazlık ya da yaramazlık deriz. Bunlar ciddi bir suçu teşkil etmezler, edemezler. Musa'nın yasasına göre idam cezasını gerektiren nitelikte suç sayılmıyordu bunlar. Ama yine de bir ceza verilmeliydi ve bu gibi durumlarda kırbaçlamaya gidilirdi. Şöyle yazar: kişiler arasında bir sorun çıktığında, taraflar mahkemeye gittiğinde, yargıçlar davaya bakacak, suçsuzu aklayacak, suçluyu cezaya çarptıracaklar. Eğer suçlu kişi kamuçlanmayı hak ettiyse, yargıç onu yere yatıracak ve önünde suçu oranında sayıyla kamçılatacak. Suçluya 40 kırbaçtan fazla vurulmamalı. Kırbaç sayısı 40'ı aşarsa kardeşiniz gözünüzde aşağılanabilir diyor 25. bölümün ilk 3 ayeti. Değerli dostum, burada yine Rabbin merhametini görebiliriz. 40 kırbaç aslında en yüksek limit olarak verilebilirdi. Bu sınırlama olmasaydı bir kişiyi kırbaçla bile öldürebilirlerdi. Birden 40'a kadar verilen kırbaç darbeleri işlenen suçun ya da yaramazlığın derecesine göre vurulurdu. Günümüzde bu çeşit ceza tipi tamamıyla tarihe karışmıştır. Bir kez kırbaçlama cezasının birkaç avukat arasında tartışıldığına tanık olmuştum. Bunu çok ilginç buldum. Bu cezanın tekrar uygulanması halinde, yani herkesin gözü önünde kırbaç cezası verilmeye başlanırsa, çağımıza musallat olan yasasızlığın önüne geçileceği konusunda hemfikir olmuştu bu avukatlar. Birisi hafif bir suç işlediği zaman onu hapse atmaktansa herkesin önünde kırbaçlamakla daha etkin bir ceza uygulanacağı ileri sürülüyordu. Herhalde bu gibi suçların bu şekilde cezalandırılması en uygun ve etkin ceza sistemi olduğundan dolayı Rab bunu buyurdu değerli dostum. Bu ceza sisteminin etkili olup olmadığını araştırmaya kalkarsak göreceğiz ki İsrail'de işlenen suçların sayısı oldukça azdı. Harman döven öküzün ağzını bağlamayacaksınız diyor Yasanın Tekrarı 25 ayet 4'te. Burada gerçekten güzel bir şey yapıyor Rab. Öküzü bile koruyor. Bir harman yerinde öküzlerin ağızlarının bağlı olduğunu, sahibinin durmadan öküze vurmasını Tanrı durdurdu. Bunu yapma. Öküzün ağzını bağlama çünkü bu hayvan senin için çalışıyor. Senin için harman dövüyor. Hiç olmazsa biraz yemesine izin ver şeklinde bir buyruk verdi. İlginç bir şekilde Elçi Pavlos Korintos'taki imanlara yazarken eski antlaşmaya değinerek bu yasa kitabından şöyle bir aktarma yaptı. Musa'nın yasasında harman döven öküzün ağzını bağlama diye yazılmıştır. Tanrı'nın kaygısı öküzler midir yoksa bunu özellikle bizim için mi söylüyor? Kuşkusuz bizim için yazılmıştır bu. Çünkü çift sürenin umutla sürmesi, harman dövenin de harmana ortak olmak umuduyla dövmesi gerekir. Aranızda ruhsal tohumlar ektiysek sizden maddesel bir harman biçmemiz çok mu? Elçi Pavlos yasa kitabındaki bu buyruğu güncel hayata nasıl uyumluyor gördünüz mü? Ne demek istiyor? Aranızda Rab'be hizmet eden ruhsal çobanın da yemeye ihtiyacı vardır. Onun da payını vermeyi unutmayın diyor. Bunun gibi müjdeyi yayanların da geçimlerini müjdeden sağlamasını Rab buyurdu diyor. Yine Elçi Pavlos 1. Korintoslar 9. bölüm 14. ayette. Sana ruhsal alanda hizmet veren kişi seni ruhsal gıdayla besliyor. Buna karşılık onun fiziksel ihtiyaçlarını karşılarsan olmaz mı? Zamanını ruhsal hizmete veren adamın verdiği hizmetin karşılığını alması doğaldır. Rab bunu uygun gördü. İşte Elçi Pavlos eski antlaşmadaki bu ayetin açıklamasını bu şekilde yapıyor. İnternette ya da radyoda yayınlanmak üzere bilgisayara kaydetmesi için mikrofonda konuşurken kendimi bazen harman döven öküze benzetiyorum. Tabii ki ruhsal alanda. Bu da benim isteğim ve arzumdur. Yani harmanı dövmek. Harman döven öküzün ağzını bağlama diyor Tanrı. Bunun yorumunu size bırakıyorum. Birçok kiliselerde ve kiliselere yardım eden ruhsal hizmet gruplarında çalışan kardeşlerimiz vardır. Bunların yaptıkları işler farklı olabilir ama bir açıdan diyebiliriz ki her biri Rabbin çiftliğinde harman dövüyorlar. Bu insanların da yeme hakkı yok mu? Onların da çocuklarına yiyecek sağlama hakları yok mu? Tabii ki vardır. Ancak biz bazen bunu unutuyoruz ve bizim ruhsal iyiliğimiz için çalışan bu kardeşlerin ihtiyacı yokmuş gibi davranıyoruz. Evet, biliyorum onların ihtiyaçlarını sağlayacak olan Tanrı'nın ta kendisidir. Ama bu ihtiyaçları sağlarken Tanrı bizim gibi kişileri kullanır. Ondalığımızı Rab'be veriyor muyuz? Bu ondalık sayesinde Rabbin evinde hizmet görenlerin ihtiyaçları karşılanabilir. Şimdi yasa kitabının bu bölümünde bir başka konuya geçiyoruz. Bana Rabbin espri anlayışı yoktur derseniz buna asla inanmam. Burada dulların korunması için Rab bir yasa verdi. Rut kitabında bu yasanın işlerliği kanıtlanmıştır. Ancak ben bu yasayı biraz güldürücü buluyorum. Şöyle yazar. Birlikte oturan kardeşlerden biri oğlu olmadan ölürse, ölenin dulu aile dışından biriyle evlenmemeli. Ölenin kardeşi dul kalan kadına gidecek. Onu kendine eş olarak alacak. Ona kayınbiraderlik görevini yapacak. Kadının doğuracağı ilk oğul, ölen kardeşin adını sürdürsün. Öyle ki, ölenin adı İsrail'den silinmesin. Yasanın tekrarı 25, 5 ve 6. ayetler. Bu yasada görüyoruz ki Tanrı kadınlığı korumaktadır. Son zamanlarda insan hakları gündeme gelirken bir de kadının hakları gündeme geldi. Bu konu üzerinde makaleler, kitaplar yazılmaktadır. Sanki yeni bir şeymiş gibi görülmektedir. Eski günlerden beri Tanrı kadının haklarını korumak için girişimlerde bulunmuştur. Hatırlamamız gereken bir şey vardır. İsrail ulusu içinde yaşayan halkın büyük bir kısmı rençberlikle meşguldü. Vaat edilen topraklar tüm İsrail ulusu arasında paylaşılmıştı. Her oymağa belli bir alan ve oymaklar içinde de her aileye belli bir arazi verildi. Aile reisi öldüğü zaman ona ait olan tarla, mahsuller ve hayvanlar onun ailesine geçmeliydi. Ölen adamın çocuğu yoksa bu nasıl olacaktı? Bundan başka dul kalan eşi tarlalara, hayvanlara nasıl bakacaktı? Ailesini nasıl geçindirecekti? Yardıma ihtiyacı olacaktı. Belki de diyeceksiniz ki dul kadın birisiyle evlenebilirdi. Evet, buna karşı bir yasa yoktu ama İsrail ulusuna ait olmayan birisiyle evlenirse o zaman bir yabancı İsrail ulusuna ait topraklara sahip çıkmış olacaktı. Tanrı bunu yasaklamıştı. İsrailli olmayan birisiyle evlenemezdi. Bu durumda ilginç bir şey oluyor. Dul kadının kendisi seçim yapıyor ve birisine evlenme teklifinde bulunuyor. Evlenme teklifinde bulunacağı kişi ise ölen eşinin kardeşi yani kayınbiraderiydi. Ölen eşinin kardeşlerinden birine gidip onu koca olarak seçebilirdi. Kadın seçebilirdi. Kocasının kardeşi yoksa en yakın akrabalardan birine gidebilirdi. Ama adam kardeşinin dul karısıyla evlenmek istemiyorsa dul kadın kent kapısında görev yapan ileri gelenlere gidip şöyle diyecek: "Kayın biraderim İsrail'de kardeşinin adını yaşatmayı kabul etmiyor. Bana kayın biraderlik görevini yapmak istemiyor." 7. ayet. Bunu yanlış anlamayın. Kayın biraderi onunla evlenmek istemiyor diye yaygaracılık yapmıyor kadın. Kent kapısı o zamanın mahkemesiydi. Yani kayın biraderi onunla evlenmeyi reddederse onu mahkemeye verebilirdi. Kentin ileri gelenleri adamı çağırıp onunla konuşacaklar. Eğer adam onunla evlenmek istemiyorum diye üstelerse kardeşinin dul karısı ileri gelenlerin önünde adamın yanına gidecek, onun ayağındaki çarığı çıkaracak, yüzüne tükürecek ve kardeşine soy yetiştirmek istemeyen adama böyle yapılır diyecek. Adamın soyu İsrail'de çarığı çıkarılanın soyu diye bilinecek diyor 8-10. ayetlerde. Evet, adam bu dul kadınla evlenmek istemiyorsa kadın onu mahkemeye verebilirdi. İnsani ilişkilerde ortaya çıkan sorunların görüşüldüğü yer yani mahkeme yeri kent kapısıydı. Orada kentin ileri gelenleri bir araya gelip bu gibi sorunlara çözüm bulmaya çalışırlardı. Kadın bu adamlara gidebilirdi. Bu adamlar kayınbiraderiyle konuştuktan sonra hala onunla evlenmek istemiyorsa o zaman ceza verilmeliydi. Musa'nın yasasına göre yerine getirmekle yükümlü olduğu bir görevi yerine getirmediği için herkesin gözü önünde aşağılanacaktı. Ayağındaki çarığın çıkartılıp yüzüne tükürülmesi çok aşağılayıcı bir hareketti. Bundan ayrı herkes onun kardeşine karşı kötü davrandığını bilecekti. Sadece kendi kardeşine karşı değil, ailesine, oymağına ve tüm İsrail ulusuna karşı kötü davrandığı herkesçe bilinecekti. İşte burada Tanrı'nın dulları nasıl koruduğunun bir örneğini görebiliriz. Rut kitabında bu yasanın ne şekilde uygulandığına tanık oluyoruz. Rut olayında bu yasa etkin bir şekilde uygulanıyordu. Böyle bir olayın İsrail ulusu içindeki bir aileyi nasıl etkileyeceğini göz önünde canlandırabilir misiniz? Diyelim ki Efraim oymağından bir ailenin 4 oğlu vardır ve bir çiftlikte yaşıyorlar. Yine varsayalım ki bir gece oğullardan biri evden ayrılıyor ve bir süre sonra geri geldiğinde ıslık çalarak odasına giriyor. Yüzünden belli, zevkten 4 köşe olmuş. Hemen bir şeyler gelişmekte olduğunu hisseden aile fertleri bir araya toplanıp ne olduğunu soracaklar. Her akşam böyle nereye gidiyorsun? Az bir soruşturmadan sonra delikanlının komşu çiftlikteki ailenin küçük kızına aşık olduğu ortaya çıkıyor. Delikanlı, ben iyi bir komşu olmaya çalışıyorum da bu nedenle aileyi ziyaret ediyorum dese bile işin içinde bir şeyler olduğu fark edilecekti. Sonunda delikanlı kıza aşık olduğunu kabul edip onunla evlenmeyi düşündüğünü açıklayacaktır. Şimdi yine farz edelim ki diğer kardeşleri bu kıza o kadar ısınamamışlar. Belki de ona öğüt vermeye kalkacaklar. Bak oğlum, bu gibi düşüncelere kafanda yer vereceksen önce git bir doktora görün. Bu kız ile evlenmeden önce sağlığının yerinde olduğuna emin olmak isteriz. Yani bir hastalığın falan olmasın. Bakarsın sen evlendikten sonra sana bir şey olursa biz bu kızın başımıza bela olmasını istemeyiz. Böyle bir durumda evlilik hiç de şahsi bir tercih olamazdı. Bir aile meselesiydi. Delikanlı sevdiği kızla evlenecekse tüm ailenin onayını almalıydı. Bu yine aileler arasında sıkı bağların gelişmesini sağlamak için Tanrı'nın tasarladığı bir şeydi. Dul kadınların korunması gerekiyordu. Bunun yanı sıra İsrail ulusuna ait toprakların da korunması gerekliydi. Bu şekilde İsrail'e verilen topraklar ve bunun içinde her aileye verilen toprak yine aile içinde kalacaktı. Onlar için çok uygun ve iyi bir yasaydı bu. Şimdi başka yasalara geliyoruz. Bunlar savaşta ne gibi sorumluluklar olduğunu ve herkesin ne yapması gerektiğini açıklar. Bunun yanı sıra Tanrı onlara dürüstlük konusunda yasalar veriyor. Ölçülerinde, tartılarında dürüst olacaklardı. Alışverişte, ticaret alanında tam anlamıyla dürüst olacaklardı. Çıkış kitabının 17. bölümünde Amaleklilerin İsrail ulusuna saldırdığını okuyabiliriz. İsrailliler Mısır'dan çıktıktan sonra Amalekliler onlara saldırmıştı. Amalekliler kimlerdi? Çölde dolaşan göçebe bir kabileydi. Siz Mısır'dan çıktıktan sonra Amaleklilerin yolda size neler yaptığını hatırlayın. Siz yorgun ve bitkinken yolda size saldırdılar. Geride kalan bütün güçsüzleri öldürdüler. Tanrı'dan korkmadılar. Tanrınız Rab, mülk edinmek için miras olarak size vereceği ülkede sizi çevrenizdeki bütün düşmanlardan kurtarıp rahata kavuşturunca Amaleklilerin anısını gökler altından sileceksiniz. Bunu unutmayın diyor 17-19 ayetler arasında. İsrail'in tarihinde görüyoruz ki Refadım denilen bir yerde hiçbir neden yokken Amalekliler İsrail halkına saldırmıştı. Belki hatırlayacaksınız. Bu savaşta Musa bir tepe üzerinde oturmuş ve ellerini havaya kaldırmıştı. Musa'nın elleri yukarıda kaldıkça İsrail savaşta galip geliyordu. Ellerini indirdiği zaman yenilmeye başlıyorlardı. Bu nedenle Harun ve Hur Musa'ya yardım edip kollarını havada tutmakla sonunda savaşı kazanmışlardı. O gün Tanrı çok ilginç bir şey söyledi. Amaleklilerin anısını bile gökler altından sileceğim. Daha önce demiştim, Amalek bizim şimdiki hayatımızda bedeni ve bedensel istekleri simgeler. Bu bedensel arzuların kökünde Adem'den miras aldığımız benliktir. Kutsal kitap buna eski Adem de diyor. Tanrı bu eski Adem'i tamamıyla ortadan kaldırmak amacındadır. Basitçe diyebiliriz ki bu eski benlik bizimle sürekli kalacak olursa onunla birlikte cennete giremeyiz. Hem sende hem de bende o eski Adem vardır. Bu benlik her zaman Tanrı'ya baş kaldıracaktır. Rabbe hiçbir zaman itaat edemez. Evet, kısaca Amalek insan bedenini ve bedenin arzularını temsil eder. Musa, Amalek savaşından sonra eller Rabbin tahtına doğru kaldırıldı dedi. Rab kuşaklar boyunca Ameleklilere karşı savaşacak. 23. bölümde gördük ki eski benliğimizden nefret edemeyiz. Kendimize işkence yapmakla bedensel arzuların üstesinden gelemeyiz. Yani süper ruhsal bir hayat sürdürmeye girişmekle, uzun oruç fasıllarına girmekle, bedenimizi dövmekle ona karşı zafer kazanamayız. Böyle davranışlarla elde hiçbir şey edemeyeceğiz. Ancak sürekli bir ruhsal savaş içinde olduğumuzu bilmeliyiz ve bu bilinç içinde hareket etmeliyiz. Savaş hangi güçler arasındadır? Beden ile ruh arasında. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. İstediğiniz şeyleri yapamıyorsunuz diye bunlar birbirine karşıttır diyor Elçi Pavlus Galatyalılar 5:17'de. Biz, değerli kardeşim, bedenimize karşı savaşmakla ona üstün gelemeyiz. Savaş aslında beden ile ruh arasındadır. İçimizdeki kutsal ruha kendimizi teslim ettikçe bedensel isteklere karşı durmuş olacağız. Bedeni ancak ruh sayesinde öldürebiliriz. İçimizde ürün verecek olan yine sadece ruhtur. Amalek'in anısını gökler altından silecek olan Rabbin kendisidir. Savaş ona aittir ve o kazanacaktır. Biz sadece onun yani Rabbin zaferi içinde kutlamalar yapabiliriz. Ben şahsen Rabbe şükrediyorum. Çünkü bendeki bedensel istekleri ve bedenin kendisini bir gün tamamıyla ortadan kaldıracaktır.